Çınaraltı.
Merhaba değerli dinleyiciler. Her hafta bu saatte radyonuz mikrofonlarından sizlere ulaşan Çınaraltı programının bir yenisinden hepinize merhaba. Programımızı açmadan evvel TGRT FM radyosu çalışanları adına ve bu programa emeği geçen arkadaşlarımız namına hepinize sevgiler ve saygılar sunuyor. Çınaraltı programımızı açıyoruz. Değerli dinleyiciler, ecdadımızın yaşadığı Anadolu, Balkanlar, Suriye, Mısır, Irak gibi bölgelerde örnekleri var Türk evinin. Bu meskenlerin kendine has mimari hususiyetleri var. Bu hususiyetleri asırların birikimi neticesinde oluşturmuşlar. Tabii zengin bir yaşama kültürü var ve bulundukları yerin iklimi ve mevcut yapı malzemesi de bu evlerin hususiyetini teşkil ediyor. Türk evi olarak tarif edilen bu meskenler sokaktan bir bahçe, bir avlu duvarıyla ayrılmıştır değerli dinleyiciler. Meyve ağaçları ve çiçeklerle süslü bir avlu ki buna hayat denir. Bu avlunun ortasında kuyu ve çardak, etrafında ahır, samanlık, mutfak ki mutfağı da ocaklık da denir gibi servis mekanları bulunur. Bazı şehirlerimizde avlu bütünüyle taş döşelidir ve evin odaları tarafından çevrilmiştir. Odalar arasında eyvanlar bulunur. Diyarbakır, Urfa, Mardin gibi Güneydoğu Anadolu evlerinde eyvanlar avlunun ehemmiyetini çok arttırır. Sıcak memleketler olduğu için bu mekanlar evde yaşama konforunu arttırmaktadır. Avlu zeminden yüksektedir, dikdörtgen planlıdır ve tonoz örtülüdür ve umumiyetle kuzeye bakarlar. Ortalarında küçük bir havuz, yanlarında da sedirler bulunur. Arka tarafta camhane denilen dolaplarıyla hava bacası vardır. Bilhassa Urfa evlerinde böyle. Eyvanlarda yazın oturulur, dinlenilir, hatta yatılır. Zemin katta taşlık denilen dağıtıcı bir mekan bulunur. Buradan ahır, kiler, samanlık gibi yerlere geçilir. Buradan ahşap bir merdivenle esas yaşama sahası olan birinci kata çıkılır. Bu birinci katta odalar ve odaların açıldığı bir sofa bulunmaktadır. Sofa ortak mekandır. Bu evler sokak, mahalle, kent ölçeğinde insan ölçülerine uygundur. Birbirinin mahremiyetlerine hürmet duyan ve birbirlerinin güneşini kesmeyen yapılardır. Bunu ön planda tutmak lazım. Türk evinde bahçe, avlu, sofa ve odalar dengelenmiş, açık ve kapalı yaşama mekanlarıdır. Bu mekanlar arasındaki münasebet manzara ve güneşe yönelmeyi temin eder. Sofaların ve odaların çıkmalarıyla dış dünyaya insan teveccüh edebilir. En mühim oda baş odadır değerli dinleyiciler. Sofanın etrafında sıralanan odalar içe dönük bir hayat tarzına elverişlidir. Anadolu evi bu umumi vasıfların yanında bulunduğu yerin iklimi yapı malzemesine göre de hususiyetleri ihtiva eder. Değerli dinleyiciler, Türk evi Orta Asya Türk kültür çevrelerinden kaynaklanan hususiyetlere sahiptir. Bunları Anadolu'nun tarihi, coğrafi hususiyetleriyle bir sentez yapmış, imtizaç ettirmiş. Türk evinin en mühim hayat yeri, odanın iç düzeni, çadır, toprak eve çok benzer. Türklerin göçebe hayatında kullanmış olduğu çadır evler, topak evler bu Anadolu'daki Türk eviyle çok büyük benzerlikler gösteriyor. Evet, o çadır o ev ama mekan olarak hususiyetleri birbirine benziyor. Oda, ev içerisinde oturma, dinlenme, yemek, çalışma, uyuma gibi çeşitli gayelerin tahakkuk edildiği bir ortam. Odanın en çok kullanılan unsurları orta mekanıdır, sedirleridir, pencereleridir ve ocaklarıdır. Bu unsurlardan başka Türk evinde yüklük, gusülhane ki bazen ikisi birdir yani yüklük ve gusülhane aynı mekandadır. Gündüz yataklar, yorganlar konur. Akşam bunlar serilerek yatılır. İcabında orada yıkanmak da mümkündür. Seki altı, tavan, kapılar gibi yardımcı unsurlar da vardır odada. Türk evinin odaları insan ölçülerine uygundur. İktisata elverişlidir ve çok kolay değişken hususiyetlere sahiptir. Evlerin büyüklüğü değerli dinleyiciler, kat sayısı, süsleme hususiyetleri artık sahibinin maddi gücü ve ailesinin fert sayısıyla yakından alakalıdır. Küçük aileler iki katlı iki odalı evlerde, büyük aileler daha büyük odalı evlerde, çok katlı konaklarda yaşarlar. Büyük programlı bu evlerin bir bölüm erkekler için tahsis edilmiştir. Buna selamlık denir. Bir kısmı ise kadınlar için harem olarak ayrılmıştır. Bu tür evlerde esas bölüm haremdir değerli dinleyiciler. Bazı şehirlerde selamlık evden ayrıdır, avlunun bir kenarındadır, ayrı bir mekandır. Girişi, tuvaleti ayrıdır. Harem ise zaten evin erkeklerinin akşam yatmaya çekildiği yerdir. Yani evin esas mekanıdır. Değerli dinleyiciler, bulunan mekanın iklimi ve oradaki malzeme de mühim. Mesela Karadeniz ve Marmara bölgelerindeki evler umumiyette ahşap malzemeden yapılır. Orada iklim yağışlı olduğu için evlere kırma çatı yapılır ve kiremitle kaplanır. Halbuki Orta Anadolu'da, Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da taş ve kerpiç malzeme hakimdir. Yağış fazla olmadığı için evler düz damlıdır. Konya, Karaman, Akşehir gibi şehirlerde kerpiç malzeme çok yaygındır. Evlerin ağaçlı, çiçekli hayatları vardır. 20. asır başlarından sonra kırma çatılı evler yapılmaya başlanmıştır. Mesela Erzurum, Kars, Bitlis gibi şehirlerde, Siirt'te, Mardin'de taş malzeme kullanılmıştır. Hatta taşların renginden bile fark ediyor bu evler. Kış mevsimi burada uzun olduğu için avlu evin zemin katının içerisindedir. Bu şehirlerde zemin katta tandır evi, aşağıne, evin en mühim mekanıdır çünkü sıcaktır. Antep, Urfa, Mardin, Antakya evlerinde yüksek taş duvarlarla çevrili bir avlu vardır, hayat. Bunun etrafında yine taş duvarlı, düz toprak damlı odalar vardır. Avlu, eyvanlarla zenginleştirilmiştir. Demek ki bir sofasız evler var. Bir avlunun etrafında odaların sıralandığı evler, Güneydoğu Anadolu evleri gibi. Bir de dış sofalı evler var. Manzara ya müteveccih dış sofa ve sofaya açılan odalardan meydana geliyor bu evler. Antalya, Alanya evleri böyledir. Bir de iç sofalı evler var. Dış sofalı planın gelişmesiyle sofa odalar arasına yerleştirilmiş ve sofa mahfuz bir mekan haline getirilmiş. Sofa bazen cephede çıkma yapar, 2-4 kolonla taşınır. Bir orta sofalı evler vardır. İlk örnekleri Selçuklularda bunun, Horasan'da tatbik edilmiş. Türk evinin en inkişaf etmiş safhasıdır. İstanbul'daki yalılarda, köşklerde ve taşralardaki zengin konaklarında hep bu tip evler yapılmış. Köylerde de böyle, yani yapılacak ev oranın iklimi ve malzemeyle alakalıdır. Köylerde odanın bitişiğinde aşhane vardır, yani mutfak. Eyvan vardır, buraya örtme denir. Ve kiler ve ahır bulunur. Arazinin eğimli olduğu yerlerde ahır evin zemin katına yerleştirilir. Ve böylece hem evin sıcak olması hem hayvanların kontrol altında tutulması sağlanır. Hem de yerden kazanılır. Çünkü mekan azdır burada. Doğu Karadeniz'de bağımsız ambar binaları var. Bunlara serandar deniyor. Bu köylerde sadece ev sivil mimari yok. Köy odaları var. Camiler, değirmenler, çeşmeler, köprüler hep sivil mimari örnekleridir. Bir de yayla hayatı mühim. Türkler hayvancılıkla meşgul olmak yaygın olduğu için Türklerin içinde yaylaya çıkma mühimdir. Yaz aylarında oturulur yaylada. Hem sıcaktan korunmuş olur hem de hayvanlar burada otlatılır. Bazı ekonomik faaliyetlerde bulunur. Peynir, yoğurt, yağ gibi. Bunlar dağ eteklerinde iki yerlerdir. Tabii yayla evleri daha basittir. Oda başta olmak üzere sütlük, ahır gibi mekanlardan oluşur. Muhakkak kalınacağı için 1-2 ay gibi buraya fazla itina edilmez. Tabii son zamanlarda sanayileşme, şehirleşme içtimai hayatımızı değiştirdi. Ve kasabalardaki, şehirlerdeki eski evler hızla yıkılıp yerine modern evler yapıldı. Sadece eski evler değil, onlarla bir bütün oluşturan bahçeleri ve onların tabii çevreleri de yok oluyor. Tabii bunları koruyup gelecek kuşaklara aktarmak, tarihin canlı deliller olarak aktarmak lazım ama maalesef çarpık, plansız şehirleşme ve iktisadi şartlar artık eski evleri rağbetten düşürdü. Bu evler önce terk edildi, önce kiraya verilerek terk edildi, sonra tamamen boşaltıldı ve bakımsız kalarak yıkılmaya terk edildi. Yerlerine güneşsiz, kullanışsız, sağlıksız beton yığını apartmanlar inşa edildi.
Kapınızda bir tanem kul ben olayım. Alhan Kasap olsam da kadınım çeviremiyorsa, açsam yüzünü baksam dursam, al hançeri kadınım vur beni. Kapınızda bir tanem kul ben olayım.
Al hançeri kadınım vur ben öleyim. Ah kapınızda bir tanem kul ben olayım.
Değerli dinleyiciler, Türk evinin esas mekanı, esas yaşama mekanı odalardır dedik. Oda, ev içerisinde birçok fonksiyonlara sahip. Burada oturulur, burada dinlenilir, yemek yenir, çalışılır, uyunur, çeşitli gayeler takip ettirilir. Evin umumi planlarında odanın yeri ve yönü çok ehemmiyetlidir değerli dinleyiciler. Rüzgarın ve güneşin geldiği yere göre yaz odası, kış odası ayrımı vardır. Eski evlerimizde odaların sayısı, daha önce de söyledik, evin fertlerinin kalabalığına göre değişir ve ailenin sahibinin, evin sahibinin maddi durumuna göre tespit edilir. İster küçük ev olsun, isterse konak olsun, haremli, selamlıklı, evin en mühim odası baş odadır. Her iki bölümünde, yani hareminde, selamlığında bir baş odası vardır değerli dinleyiciler. Bu baş oda evin merkezidir. İşte biraz evvel söylediğim gibi Türk çadırı, vaktiyle Orta Asya'da ecdadımızın kullandığı Türk çadırıyla bu evin birbiriyle benzerliği vardır. Orta alan, sedirler, yüklükler, ocak, sofa hepsi aynıdır. Odalar sofanın etrafında sıralanmıştırlar. Sofadan bir kapıyla odanın seki altıda denilen papuçluk kısmına girilir. Burası ahşap direkli bir kafesle orta alan, yani seki üstünden ayrılmıştır. Orta sahada duvarlar boyunca sedirler bulunur. Sedirlere oturulur, yatılır. Sedirler kilimlerle, yolluk halılarla, kabartma yün veya pamuklu minderlerle, arkada da ot yastıklarla kaplıdır. Çoğunlukla yüklük oda kapısının açıldığı duvarın yüzünde bulunur. Burada efendim yorganlar, döşekler, yastıklar yer alır. Ocaklar ise yüklük duvarının tam karşısına yerleştirilmiştir odanın ısınma unsuru olarak. Evet, odanın mühim unsurları üzerinde birkaç söz edelim. Kapılar, umumiyetle Türk odasında küçük tutulmuştur. Odanın içine açılırlar ve tek kanatlıdırlar. Kapı açılınca yüklük duvarındaki yuvasına girer. Kapı açık olduğu vakit bile odanın içerisi görünmez. Odaların kapı kanatları umumiyetle iki tahtanın üç kuşak çakılmasından elde edilir. Daha itinayla yapılmış kapılar aynalı kanatlara sahiptir. Bu kapılar çocukların o tahta enlemesine çakılmış tahtanın üzerine çıkıp da sallandıkları çok esaslı da bir oyun teşkil ederdi. Türk evinde sofalara açılan odaların kapılarının üst pervazının kemerli yapılması bir ananedir. Bazı oda kapılarının aynaları ahşap oyma geçme geometrik kompozisyonlara bölünmüştür veya çakma suretiyle başka motiflerle süslenmiştir. Gelelim pencerelere. Odanın aydınlatılmasında, havalandırılmasında kullanılan en mühim unsurlar. Bundan başka evin cephe kompozisyonunu da tamamlayan estetik değerleri var. Türk odasında çeşitli pencereler kullanılmıştır değerli dinleyiciler. Zemin kat pencereleri emniyet açısından yüksektedir ve küçük ebatlıdır. Çoğu zaman içeriye doğru genişleyen şevli pencerelerdir. Üst kat pencereleri oda cephelerine düzenli yerleştirilmiştirler. Sofaya, bahçeye veya sokağa bakarlar. Sofa veya baş oda da köşe pencereleri ile kullanılmıştır. Böylece pencere ile Türk odası dış dünyaya açılıyor. Pencere kasaları içeriye doğru genişler, şevli kalın duvarlar vardır. Bunların dış yüzeyine pencere yerleştiriliyor. Pencerenin çerçeveleri içeriye açılıyor. Eski evlerde devamlı pencere kanatları yana açılırlardı. 18. asırdan sonra sürme çerçeveli pencereler kullanılmaya başlanmıştır. Pencerelere demir parmaklık, ahşap parmaklık gibi unsurlar da eklenerek odanın emniyeti sağlanıyor. Bilhassa sokak ve cadde üzerindeki cephelerdeki pencereler ahşap kafeslerle kapatılır ve odaların mahremiyeti temin edilmiş olur. Eski evlerde cam yoktu değerli dinleyiciler. Odaların pencereleri tahta kapaklarla kapatılıyordu. Günümüzde bazı yaz odalarında hala camsız pencereler kullanılıyor. Mesela Divriği evlerinde böyledir. Bir de değerli dinleyiciler, tepe kafa pencereleri var. İki sıra oda pencerelerinin üzerinde sergeni, yani odayı çevreleyen bir raf var. Bu rafın üzerinde tepe pencereleri bulunur. Bunlara revzen denir. Bunlar tahta kasalar içindedir. Duvarın iç ve dış yüzeylerinde alçı kayıtlardan yapılmıştır. Camları küçüktür. Dış yüzeyi renksiz camla, iç yüzeyi ise renkli camlarla kurulmuştur. Böylece hem odanın içine bir ahenk katmaktadır, hem de aydınlanmaya katkıda bulunmaktadır. Tepe pencereleri eski evlerde alt pencere kapakları kapatıldığı zaman odayı aydınlatırdı ve havalandırılmasını temin ederdi. Cam yaygınlaştıkça bu tepe pencereleri fonksiyonunu kaybetti ve artık dekoratif bir unsur halini aldı. Bu pencereler elbette ki hem havalandırma hem aydınlatma bakımından odanın en mühim unsurlarıdır. Evet, gelelim tavanlara. Eski çadır geleneğinde olduğu gibi Türk odasının da tavanı çok mühim değerli dinleyiciler. Odanın ehemmiyetine ve sahibinin zenginliğine göre odanın tavanları değişik şekillerde programlanmıştır ve süslenmiştir. Oda tavanları kare şekle dönüştürüldükten sonra süslenmiştir. Bazı tavanların saçakları da süslenmiş ve tavan tekne şekline getirilmiştir. Bir kirişleme tavan var. Kirişlerin alt yüzü kaplanmamıştır. Kirişin üzerinde saz hasır görülür. Malum ev yapılırken tavana direkler üzerinde kirişler verilir. Kirişlerin üzeri tahtalarla, sazlarla kapatılır. Üzerine de dam çatı yapılır. Sade tavanda kirişlerin alt yüzü tavan tahtalarıyla kaplanır, çıtalarla bölünür ve nakışlanır. Geçmeli tavanlarda ufak tahtalardan geçme olarak yapılır ve üzeri nakışlanır. Oymalı göbekli tavanlar vardır. Tavan tahtalarının üzerine kenarlarda ve göbek kısmında böyle bitki motifleri veya geometrik motifler yapılır. Bunlar ahşap oymalardır. Buraya monte edilir. Bazen tahta tavan üzerine bez gerilerek düz satı elde edilir. Böyle bir tavan yapılır. Bazen de bağdadi bir tavan, yani ahşap kerpiç veya ahşap tuğladan yapılan bir tavan alçıyla kaplanır. Bu şekilde elde edilen tavan üzerinde nakış ve kabartma süslemeler yapılır. Evlerin, odaların en ihtişamlı yeri tavan olduğu için tavana ecdadımız çok ehemmiyet vermiş. Evet değerli dinleyiciler, dolaplar ve yüklükler de odaların en mühim unsurlarından. Yüklükler kapı cephesinde, odanın iki veya üç yüzünde yer alabilir. Değişik şekillerde yapılırlar. Burada eşya, yatak, yorgan, çamaşır vesaire depolanır. Bu vazifeleri temizliğe imkan vermiş olmalarındandır. Çünkü burası aynı zamanda gusülhanedir. Yüklükler, kapalı dolaplar, takçe göz, göz göz, kavukluk gibi adlarla anılan nişler ve meyvelik denen kısımlardan meydana gelir. Demek ki bir kısmı kapalı dolap, bir kısmında böyle takçe göz, göz göz denilen, kavukluk denilen efendim çıkmalı veya içeriye doğru oyuk olan raflardan müteşekkildir. Dolaplar alçak tavanlı odalarda bütün duvar yüzeyini kaplar. En mühim hususiyetleri insan elinin ulaşabileceği ölçülerde yapılmış olmalarıdır. Eğer odanın tavanı yüksekse o zaman değişik tatbikatlar var. Dolabın üzeri boş bırakılır. Dolabın üst seviyesi arasında çıtalar direklerle üst kısım elde edilir. Buraya bazı kışlık meyveler asılır veya kullanılmayan eşyalar konulur. Bu kısma meyvalık veya musandıra da denir. Çiçeklik dedik, çiçeklik dolapların arasına yerleştirilen, iki yanında kemerli takçe göz denilen dolapçıklar olan nişlerdir. Bunlar dolap cephelerinin ortası sıvanarak bir niş haline getirilir. Çiçekliklerin çok değişik süsleri ve çeşitleri vardır. Bir de gusülhaneden bahsettik. Türk odasında en çok gusülhane yüklüklere yerleştirilmiştir. Şimdi duvarda yüklük, yüklüğün içi boşaltıldığı zaman burada bir kişi rahatlıkla yıkanabiliyor. Çok defa bitişik odanın ocağının hizasına yerleştirildiği için de sıcak olmaktadır. İçi bazen çinko kaplı, bazen möhye denilen su geçirmez toprakla sıvanmış, bazen hiç böyle bir ameliye yapılmamıştır. Bir kişi oturarak burada yıkanabilir. Kişi yıkandıktan sonra burası açık tutularak kuruması sağlanır. Kuruduktan sonra altta tahta yükseltiler üzerine tekrar yorganlar, yataklar, çamaşırlar serilir. Bazı bölgelerde odanın zeminine veya sedirin bir köşesine de gusülhanenin yerleştirildiği görülüyor. Sedirin bir köşesi tahta kapaklıdır. Üzerindeki minder, halı gibi şeyler kaldırılır. Tahta kapağın kancası vardır. Kanca kaldırılarak orada bir kişi büyük kare şeklinde gusülhanede bir kişi yıkanır. Kuruduktan sonra kapak kapatılır. Hiçbir şey olmamış gibi hayat devam eder. Bu her odada hemen hemen olduğu için gerek misafirler, gerekse bir evde birkaç kişinin, birkaç ailenin rahatça yaşamasına imkan vermektedir. Evet, gelelim ocaklara. Ocaklar da oda için çok mühim çünkü odanın ısıtılması buna bağlı. Mangal, tandır, çini sobalar gibi araçlar var ama esasında eskiden bilhassa odaların ısıtılması bu ocaklarla sağlanıyor. Türk odasında çeşitli o biçimde ocaklar kullanılmıştır. Düz atkılı ve kemerli bir ateşlik ve bacadan oluşan ocaklar olduğu gibi davlumbazı oda içine çıkıntı yapan alçı veya çini süslemeli ocaklar da vardır. Ocağın kısımları şunlar: ateşlik vardır, ateş yakılan yer, duvar içine yerleştirilmiştir. Davlumbaz veya ocak yaşmağı, ocağın üzerindeki oda içerisine çıkıntı yapan dumanlık kısımdır. Dış bacalar evin çatısında değişik formlarda yapılmıştır. Çoğunlukla tuğladan yapılan bacalar kare kesitlidir. Ocaklar kullanılmadığı zaman kapakları kapatılır. Ateşliğe bir boru ile hava gelir ve ateşin yanmasını temin eder. Bu ocaklar sobanın, tandırın bulunmadığı zamanlarda oda ısıtılmasında kullanılırdı. Burada odun yakılırdı. Bunların başı umumiyetle ailenin yaşlılarına ait olduğu için gençlere ve orta yaşlılara burası düşmezdi. Çok fazla da randımanlı değildi. Büyük odalarda ve hele şiddetli soğuklarda bu ocaklar ancak kendini ısıtırdı. Önü de zaten yaşlılara mahsustu. Hatta eskiler önümüz kavurga kavuruyor, arkamız harman savuruyor derlerdi. Akşam herkes yatacağı zaman bu ocaktan bir miktar köz alıp mangallara konur. Bu mangallarla herkesin yatak odasının havası bir miktar kırılırdı. Bu ocaklar aynı zamanda yemek pişirildiği, su ısıtıldığı yerlerdi. Onun için evin odasının en mühim unsurlarından birisi bu ocaklardır. Hatta evin hayatiyetini, devamını da sembolize eder. İşte ocağına incir ağacı dikmek sözü bunun bir delilidir. Evet, odaların çeşitleri var değerli dinleyiciler. Baş odadan bahsettik. Evin en süslü, en itinalı odasıdır. Erkekler burada misafir kabul ederler, burada toplanırlar. Bir nevi selamlık dairesidir. Yaz odası evlerin üst katlarında yer alır. Boyut olarak geniştir, yüksek tavanlıdır ve serindir. Köşk odası veya küçük yaz odası denilen odalar bahçeye, avluya veya güzel manzaraya müteveccihtir. Bazı yerlerde bu oda sofanın bir kenarına yerleştirilmiştir. Bazen de üçüncü kat olarak çatıya yerleştirilmiştir. Burada da yazın erkekler oturur ve misafir kabul ederler. Kış odaları ise ara katlardadır veya planın orta kısımlarındadır, mahfuzdur. Hem ceryandan hem soğuktan mahfuzdur. Bu odalardan başka Türk evinde hamam odası vardır. Külhanı sobası ile hamam odası vardır. Haftanın belli günü burası yakılır. Herkes burada yıkanır. Efendim çamaşırını yıkar. Kütüphane olarak kullanılan bir yer vardır. Bir de namaz odası vardır. Burada başka hiçbir eşya bulunmaz. İcamlı cemaatle de namaz kılmaya imkan verir. Bazı küçük odalar, sandık odası gibi, kahve ocağı gibi küçük odalarda Türk evinde bulunmaktadır. Değerli dinleyiciler, daha önce de işaret ettiğimiz gibi Türk evinin en mühim unsuru olan odaların süslenmesine çok itina etmiş ecdadımız. Odanın süslenmesi çok çeşitli olur. Bir ahşap süsleme, oyma, çakma ve ajur olarak yapılır. Yüklükler, dolap kapakları, tavanlar hep ahşap süslemelerle süslenir. Alçı, ocak yaşmaklarında, tavanlarda ve çiçekliliklerde kullanılır. Bazen çiviler ve demir işleriyle madeni süslemeler yapılır. Bu da daha ziyade kapı ve çivilik denilen odanın ortasını kesen tahtalar üzerinde yapılır. Bazen kalem işi süslemeler olur. Bu da bilhassa dolapların üzerinde ve tavanlarda kullanılır. 19. asırdan itibaren biraz da garbın tesiriyle Türk odasının duvarlarında ve tavanlarında manzara ve şehir resimleri yapılmaya başlanmıştır. Bilhassa İstanbul, İzmir gibi şehirler de bu şehirlerin en mühim yapıları, camiler, saraylar, kayıklar, denizler bu duvarlarda ve tavanlarda resmedilmiştir. Yeri gelmişken şunu söyleyelim değerli dinleyiciler, Türk odası yapısı, efendim projesi, süslemesi bakımından asırların tecrübeleriyle şekillenmiş bir mekandır. Türk odasında esas kullanılan kısım orta mekan ve sedirlerdir. Burada çok sayıda insan oturur, çok sayıda iş yapılabilir. Türk odasında bugünkü evlerimizde olduğu gibi koltuk, masa gibi büyük eşyalar yoktur. Sadece konsol denilen küçük sehpalar vardır. Yine Türk odasında halı ve kilimlerin dışında pahalı ve lüks eşya yoktur. Sadelik ve iktisatlı bir konfor temin edilmiştir. Bir de odanın bir başka hususiyeti de çok değişken hususiyetlere sahip olmasıdır. Orta alana yüklükten yatakları indiriverirsiniz, orası bir yatak odası olur. Yatakları kaldırır bir sini koyarsınız, orası yemek odası olur. Misafir kabul edersiniz, yatak odası olarak kullanırsınız, hatta mutfak olarak bile kullanırsınız. İşte Türk evinin en mühim hususiyetlerinden birisi de budur.
Evlerim evlerim, yüksek yüksek evlerim o. Ben onun içinde de benim mor cepkenli beylerim o. Aman aman halim pek yaman, ben dayanamam. Ufak da ufak yavrum gel gel yanıma o. Altın hamaylı
değerli dinleyiciler, bu haftalık da bununla iktifa ediyoruz. Haftaya yeni bir Çınaraltı programında sizlerle beraber oluncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.